Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 6.
Saat sabahın 4'üyken kentin güneyinde taşa sürtünen bir ipin boğuk sesi gelir. Bir adam 5 kenarlı büyük bir kulenin tepesinden sarkarak el işaretleri yapmaktadır. Bütün gece boyunca gözünü kırpmamıştır ve sakalı diken dikendir. İbn el-Hesir'in söyleyeceği gibi kulelerin savunmasına memur edilmiş bir zırh yapımcısı olup adı Firuz'dur. Ermeni kökenli bir Müslüman olan Firuz uzun süre Yağız-Siyan'ın çevresinde yer almış ama emir onu yakınlarda kara borsa yapmakla suçlayıp ağır bir para cezasına çarptırmıştır. İntikam çaresi arayan Firuz kenti kuşatanlarla temasa geçmiştir. Onlara kentin güneyinde vadiye girişi olan bir pencerenin kendi denetiminde olduğunu ve onları oraya sokacağını söyler. Bir tuzak kurmadığını kanıtlamak üzere öz oğlunu onlara rehine olarak göndermiştir. Kuşatmacılar da ona altın ve toprak vaat ederler. Planı kararlaştırırlar. 3 Haziran Şafak'la birlikte harekete geçilecektir. Bir gece önce kuşatmacılar muhafız askerlerin dikkatini azaltmak üzere uzaklaşıyormuş gibi yapmışlardır. İbn el-Esir şöyle anlatacaktır. Frankler ile bu melun zırh yapımcısı arasında anlaşmaya varıldıktan sonra bu küçük pencereye doğru tırmanmışlar, onu aşarak içeri ipler yardımıyla çok sayıda adam sokmuşlardır. Sayıları 500'e ulaşınca şafakta boru çalmaya başlamışlardır. Bu sırada kenti savunanlar bütün gece uyanık kalmaktan ötürü bitkin durumdadırlar. Yağız-Siyan uyanarak ne olduğunu sormuştur. Ona boru seslerinin herhalde artık düşmüş olan hisardan geldiği cevabı verilmiştir. Gürültüler ikiz kız kardeş kulesinden gelmektedir. Fakat Yağız-Siyan bunu doğrulatmak zahmetine girmez. Her şeyin kaybedildiğine inanmaktadır. Dehşete kapılarak kentin kapılarından birinin açılmasını emreder ve birkaç muhafızla birlikte kaçar. Afallamış bir şekilde saatlerce at sürer. Aklını bir türlü toplayamamaktadır. 200 günlük bir direnmeden sonra Antakya'nın efendisi çökmüştür. İbn el-Esir onun zayıflığını kınamakla birlikte sonunu duygulu bir şekilde anlatmaktadır. Ailesini, oğullarını ve Müslümanları terk ettiği için ağlamaya başladı ve acısından atından baygın yere düştü. Refakatçiler onu tekrar eğere oturtmaya çalıştılar ama ayakta duramıyordu, ölmek üzereydi. Onu bıraktılar ve uzaklaştılar. Oradan geçen Ermeni bir oduncu onu tanıdı, kafasını kesti ve Antakya'daki Franklere götürdü. Kenti ise kan ve ateş içindedir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar çamurlu sokaklarda kaçmaya uğraşmakta ama şövalyeler onları kolayca yakalayıp oracıkta boğazlamaktadırlar. En son hayatta kalanların da dehşet çığlıkları yavaş yavaş yatışır. Kısa bir süre sonra onların yerini daha şimdiden sarhoş olmuş birkaç Frank yağmacının çatlak sesi alır. Ateşe verilen çok sayıdaki evden dumanlar yükselmektedir. Öğlenleyin kenti bir matem örtüsü sarar. Bu 3 Haziran 1098'deki kanlı çılgınlığın ortasında bir tek kişi soğukkanlılığını korumuştur. Bu yorulma bilmeyen Şemsüddevle'dir. Kent zapt edilir edilmez Yağız-Siyan'ın oğlu bir grup savaşçı ile birlikte hisara çekilerek barikat kurmuştur. Frankler onu oradan çıkartmayı birçok kereler denerler ama her seferinde ağır kayıplar vererek püskürtülürler. Frank komutanların en yükseği olan uzun sarı saçlı dev Behemont da bu saldırılardan birinde yaralanmıştır. Başına gelenden ders alarak kentten çıkış güvencesi karşılığında hisarı terk etmesini önermek üzere Şems'e haber gönderir. Fakat genç emir yüce bir şekilde reddeder. Antakya bir gün kendine kalacağını hep düşündüğü topraktır. Son nefesine kadar çarpışacaktır. Ne erzakı ne de sivri okları eksiktir. Habeb en-Nacar tepesinin zirvesine muhteşem bir şekilde taht kurmuş olan hisar Franklere aylarca meydan okuyabilir. Bunlar eğer burçlara tırmanmaya kalkışırlarsa binlerce adam kaybedeceklerdir. Sonuncu direnişçilerin kararlılığı pahalıya patlayacağı benzemektedir. Şövalyeler hisara saldırmaktan vazgeçerek onu bir güvenlik kuşağı ile çevrelemekle yetinirler. Ve Antakya'nın düşmesinden 3 gün sonra Şems ve arkadaşlarının sevinç çığlıklarından Kürboğa'nın ordusunun ufukta olduğunu öğrenirler. Şems ve boyun eğmeyen bir avuç arkadaşı için İslam süvarilerinin ortaya çıkmasının inanılmaz bir yanı vardır. Gözlerini ovuşturmakta, ağlamakta, dua etmekte birbirlerine sarılmaktadırlar. Allahu Ekber sesleri hisara nihayetsiz bir homurta halinde gelmektedir. Frankler Antakya surlarının arkasına çekilirler. Kuşatıcıyken kuşatma altında kalmışlardır. Şems mutludur ama hala üzüntülüdür. Yardım birliğinin ilk komutanları ona bu daracık yerde ulaştıklarında onları binlerce soruyla hırpalar. Neden bu kadar geç gelindi? Neden Franklere Antakya'yı zapt edecek ve halkı katledecek zaman bırakıldı? Bütün muhataplarının, ordularının tutumunu haklı çıkartmak yerine bütün belalardan ötürü Kürboğa'yı suçladıklarını şaşkınlıkla görür. Küstah, kendini beğenmiş, beceriksiz, hain Kürboğa'nın yüzünden. yalnızca kişisel antipatiler değil, aynı zamanda elebaşının Emir Dukak'tan başkasının olmadığı gerçek bir fesat söz konusudur. Dukak Musul ordusuna Suriye'ye girdiği anda katılmıştır. Müslüman ordusu hiç de türdeş bir askeri güç değildir. Çıkarları çoğunlukla çelişen beyler arasında bir koalisyondur. Atabey'in toprak edinme tutkusu kimse için sır değildir ve Dukak diğer beyleri gerçek düşmanın bizzat Kürbağa olduğu konusunda ikna etmekte hiçbir güçlükle karşılaşmamıştır. Eğer Kürbağa kafirlerle olan çarpışmadan galip çıkarsa kendini kurtarıcı ilan edecek ve artık hiçbir Suriye kenti onun egemenliği dışında kalamayacaktır. Eğer bunun tersine Kürbağa yenilirse Suriye kentlerinin üzerine çöken tehlike atlatılmış olacaktır. Bu tehdit karşısında Frank tehlikesi küçük bir beladır. Rumların paralı askerlerinin yardımıyla Antakya kentini geri almak istemelerinde dramatik olan bir şey yoktur. Çünkü Franklerin Suriye'de kendi devletlerini kurmaları olanaksızdır. İbn el-Esir'in diyeceği gibi Atabey iddialarıyla Müslümanları o kadar rahatsız etti ki onlar da çarpışmanın en belirleyici anında ona ihanet etmeye karar verdiler. Demek ki bu muhteşem ordu ilk darbede yere düşecek içi kof bir devden başka bir şey değildir. Antakya'nın terk edilmesine karar verilmesini unutmaya hazır olan Şems, hala bütün bu iğrençliklerin üstesinden gelmeye uğraşmaktadır. Eski hesapları görme zamanı olmadığını düşünmektedir. Umutları kısa ömürlü olacaktır. Kürbağa gelişinin ertesi günü onun çağırarak Hisar'ın komutasının elinden alındığını bildirir. Şems kızar, bir kahraman gibi çarpışmamış mıdır? Bütün Frank şövalyelerine kafa tutmamış mıdır? Antakya beyinin varisi değil midir? Atabey tartışmaya girmez, komutan odur ve kendisine itaat edilmesini istemektedir. Yağız Ziya'nın oğlu etkileyici cüssesine rağmen Müslüman ordusunun galip gelme yeteneğine sahip olmadığını artık ikna olur. Tek tesellisi düşman kampındaki durumun daha iyi olmadığını bilmesidir. İbn el-Esir'e göre Frankler Antakya'yı zapt ettikten sonra 12 gün hiçbir şey yiyemediler. Soylular atlarıyla, fakirler de cesetler ve ağaç yapraklarıyla besleniyorlardı. Frankler bu son aylar esnasında başka kıtlıklara da uğramışlardı ama o zaman çevrede yağmaya çıkarak biraz erzak bulacaklarını biliyorlardı. Yeni kuşatılmışlık konumları artık buna olanak vermiyordu ve güvendikleri Yağız Ziya'nın ihtiyatları da hemen hemen tükenmişti. Askerden kaçmalar yeniden başladı. 1098'de Antakya çevresine çarpışan bu iki tükenmiş, morali bozulmuş ordunun arasından Tanrı kimin tarafını tutacağını bilmiyora benzemekteydi. Ama bir olay onun kararını etkiledi. Batılılar bunun mucize olduğunu söyleyeceklerdir. Ama İbn el-Esir'in tasvirinde mucizeye yer yoktur. Franklerin arasında hepsinin önderi olan Bohemond vardı. Ama aynı zamanda Mesih'in, Tanrı huzur versin, bir mızrağının Antakya'nın büyük binalarından biri olan Kusya'nın içinde gömülü olduğu konusunda teminat veren çok kurnaz bir keşiş vardı. Onlara eğer bunu bulursanız galip gelirsiniz, yoksa ölüm kesindir dedi. Daha önce Kuzya'nın zeminine bir mızrak gömmüş ve bütün izleri yok etmişti. Onlara 3 gün süreyle oruç tutmalarını ve tövbe etmelerini emretti. 4. gün onları uşakları ve işçileriyle buraya götürdü. Bunlar her yeri kazdılar ve mızrağı buldular. Keşiş bunun üzerine aykırdı. Sevinin çünkü zafer kesindir. 5. gün 5 veya 6 kişilik küçük gruplar halinde kent kapısından çıktılar. Müslümanlar Kürboğa'ya şöyle dediler. Kapının yanında durup çıkan herkesi vurmalıyız. Bu çok kolay çünkü dağınıklar. Fakat o şöyle cevap verdi. Hayır, hepsinin dışarı çıkmasını bekleyin. Sonra hepsini en sonuncusuna kadar öldürürüz. Atabey'in hesabı göründüğünden daha az saçmadır. Böylesine disiplinsiz birliklerle kaçmak için ilk fırsatı bekleyen emirlerle kuşatmayı uzun süre devam ettirmesi olanaksızdır. Eğer Frankler çarpışmaya girmek istiyorlarsa onları çok kitlesel bir saldırıyla korkutarak kente geri dönmelerine yol açmamak gerekir. Kürboğa'nın öngöremediği şey uygun zamanı bekleme yönündeki kararının onun sonunu getirmek isteyenler tarafından kötüye kullanılması olmuştur. Frankler araziye yayılma harekatını sürdürürlerken Müslüman cephesinde kaçışlar başlamıştır. Herkes birbirini ihanet ve alçaklıkla suçlamaktadır. Birliklerinin denetiminin elinden kaçtığını hisseden ve herhalde kuşatma altındakilerin mevcudunu olduğundan az tahmin eden Kürboğa onlara bir ateşkes önerir. Bu kendi adamlarının gözünden düşmesi ve düşmanın da güvenini arttırması için son hareket olur. Frankler teklifine cevap bile vermeden yüklenerek onu bir süvari okçu dalgasını kendi üzerlerine salmaya zorlarlar. Fakat Dukak ve emirlerin çoğu birlikleriyle birlikte sakin sakin uzaklaşmaktadırlar. Giderek yalnız kaldığını gören Atabey genel bir geri çekilme emri verir ama bu hemen bozguna dönüşür. Güçlü Müslüman ordusu bir kılıç veya mızrak darbesi indiremeden tek bir ok bile atamadan dağılmıştır. Musullu tarihçi fazla abartmamaktadır. Frankler de bir hileden şüphelenmektedirler. Çünkü böylesine bir kaçışı haklı gösterecek bir çarpışma henüz olmamıştır. Böylece onlar da Müslümanları izlemekten vazgeçerler. Kürboğa bu sayede kılıç artıklarıyla birlikte Musul'a sağ salim dönebilmiştir. Bütün ihtirasları Antakya önünde sönmüştür. Kurtarmaya yemin ettiği kent şimdi Frankler tarafından sıkı sıkıya tutulmaktadır. Hem de uzun süre tutacaklardır. Fakat bu utanç gününden sonra en vahim durum artık Suriye'de istilacıların ilerlemesini durduracak herhangi bir gücün kalmamış olmasıdır.
Ayrım sonu.